İnsanlar büyük hedefler koyup ulaşamadıkları için değil, küçük hedefler koyup ulaştıkları için başarısız olurlar. Geleceğe odaklanın. Ateşe odun eklemeye devam edin ve neyin yapılabileceği veya mümkün olduğu üzerine insanların söylediklerine inanmayın. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 15 Ekim 2023 Pazar ve saat tam 14:11. Her pazar sabah 10 gibi. Aslında seninle bir kitap özeti paylaşıyordum sevgili dost, ama bu pazar birazcık değişecek. Bu muhtemelen akşama doğru seninle buluşmuş olacak. Bu değerli kitap özeti ve serinin bugünkü bölümünde gerçekten yine çok özel bir kitap var. Grant Cardone tarafından yazılan ve birçoğumuzun algılarını değiştiren 10X kuralı isimli kitap. 10X kuralı bize şunu söylüyor: başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en büyük farklardan biri, ilkinin çözmek için sorun araması, İkincinin bunlardan kaçınmak için her türlü çabayı göstermesi. Aslında o kadar güzel bir şey ki. Düşünsene, bugün gerçekten başarılı insanların hemen hepsi sorun, hatta sorunlar çözmüştür. Ki onlara göre bu bir sorun değil, fırsattır genelde. Ama ortalama insanlar, başarısız insanlar ise bir sorunla karşılaştıklarında kaçmayı tercih ederler. Ya da isyan ederler, şikayet ederler. Neden var, neden başıma geldi, şimdi nereden çıktı? Sanki dünya, ya daha doğrusu hayat, hep böyle süt liman gitmek zorundaymış gibi bir algı vardır. İşte bu da onları güçsüz yapar. Bu arada bundan çok hoşlanmasam da bir uyarı yapmak zorundayım. Çünkü YouTube algoritması şöyle çalışıyor: eğer sen bir videoyu izliyorsan ve beğeniyorsan ya da yorum yapıyorsan, diyor ki bu demek ki etkileşime müsait iyi bir video, iyi bir içerik ve daha fazla insanı karşısına çıkarıyor. Dolayısıyla gerçekten beğendiysen ya da zaten bu kitap özetlerini takip edip faydalı buluyorsan, lütfen hemen şu anda bu videoyu beğenmeyi unutma. Hem bu kitapla ilgili, burada söylediklerimle ilgili, hem de senin tavsiye edeceğim, şunu özetleyebilir misin diyeceğin kitaplar da varsa onlarla ilgili yorumlarda buluşalım. Devam edeyim. Kitap aslında son derece basit bir kuraldan bahsedip her ne hedefin varsa 10 katına çıkar diyor. Ancak bunu birçok fikir ile destekliyor. Farklı bakış açıları içeriyor. Hatta bir bakıma bir hayat felsefesi haline getiriyor 10X kuralını. Bu arada yazar Grant Cardone Amerikalı bir yazar, konuşmacı ve girişimci. Aynı zamanda satış eğitimleri, koçluk ve danışmanlık hizmetleri veren Cardone Enterprise şirketinin de CEO'su. Eğer bana diyecek olsan ki, ya Barış bu kitap ne anlatıyor, İki cümleyle özetle bana desen, şöyle cevap veririm: hedeflerin 10 kat olmalı, çalışmaların 10 kat olmalı. Böylece kendi potansiyelinden çalmamış olacaksın. Bu sayede başarıya bir seçenek değil. Bak, burası çok önemli. Başarıya bir seçenek değil, zorunluluk, hatta etik bir değer olarak bakacaksın. Ben de yıllardır böyle düşünüp insanlara aktarmaya çalışıyorum. Ya neden ortalama bir insan olalım ki? Yani trilyonlarca ihtimalin içerisinden bilim tarafından bakılınca bir araya gelmişsek, bizim bugünkü halimizle yaşamamız 14 trilyonda bir ihtimalse birçok bilim insanına göre, ve Allah bizi hiçbir mecburiyet olmadığı halde yarattıysa, neden ortalama biri olalım? Bir murat var burada. Allah'ın murat ettiği bir şey var. O zaman en iyi hale getirelim onu. Bir seçenek olarak değil, bir zorunluluk olarak ben tabii ki başarılı bir hayat yaşayacağım diyelim. Ve kitapta aynen bunu işaret eden bir cümle vardı. Şöyle diyordu: unutmayın, başarı bir popülerlik yarışı değildir. Bu sizin görev, yükümlülük ve sorumluluğunuzdur. İşte bu yüzden böyle algıları değiştiren bir kitap hakikaten. Bizi kendimizin en iyi versiyonuna dönüştürebilecek potansiyelden yararlanmamak kadar. Üzecek başka bir şey var mı bilmiyorum. Ama gerçekten Sun Tzu'ya ait olsa gerek, çok sevdiğim bir sözü vardı. Diyor ki, ömrünün son gününde olduğun kişi olabileceğin kişiyle tanışacak. Yani artık o son gün geldiğinde ah diyeceksin, ah vaktimi şunlarla bunlarla işte dolduracağıma, zihnime şu gereksiz negatif sorunları, işte problemleri, şikayetleri dolduracağıma, keşke hep çözümler peşinde olsaydım, daha fazlasını yapsaydım, aslında şöyle biri olabilirdim. İşte bunu yaşamamak gerekiyor. Bu potansiyelden yararlanmamamızın başlıca nedenlerinden biri de çoğu zaman koyduğumuz hedefler oluyor. İşte kitaba gelecek olursak, koyduğumuz makul ve küçük hedefler. Hatırla, insanlar büyük hedefler koyup ulaşamadığı için değil, küçük hedefler koyup ulaştığı için başarısız oluyor. Kendine hayat standardı olarak faturalarını ve kiranı ödemek, yani ödemelerini yapmak gibi bir standart belirlersen, ne yapar ne eder o ödemeleri yaparsın. Ne yapar ne eder o ödemeleri yaparsın. Ama daha fazlasına gidemezsin. Bazıları ise bunun çok daha fazlasını bir standart olarak koyar ve ne yapıp ne edip o hedeflere ulaşır. Peki, şu andan itibaren hayatındaki her şeyi 10 katına çıkarmaya karar vermiş olsan, hedeflerini, düşüncelerini, eylemlerini, tüm bunları ona katlamak hayatını nasıl etkiler? Bir düşünmeye değmez mi? Geçtim ona katlamayı, Hedefi buradan koyduk, ona değil de 5'e 6'ya katladık. Yine de muazzam bir sonuç değil mi? Bir düşünsene, bugün kazandığının 5-6 mislini kazanıyorsun. Bugün elde ettiğin sonuçların 5-6 mislini elde ediyorsun. Nasıl bir gurur olur bu? Bence düşünmeye değer. Ne dersin? Ve yine kitaptan çok güzel bir alıntı. Yavaş yavaş tabii bölümlere geçeceğim ama güzel bir alıntı daha yapayım. Tarih kitaplarının sayfalarında yerini almak için son fırsatını yakalayan şampiyon bir sporcunun acımasızlığıyla her şeye saldırın. Ve her zaman her şeyi harfiyen yerine getirmeniz gerektiğini hatırlayın. Bu tüm kazananların ortak paydasıdır. Onlar her eylemi tamamlayıncaya kadar devam ettirirler. Belki diyeceksin ki ya tamam da Barış, bazen tamamlayamayabiliyorum, kaybediyorum, işte başaramıyorum. Nelson Mandela'nın müthiş bir sözü var. Asla kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim. O yüzden kazanmadığın girişimlerinin sonucunda da ne öğrendiğine odaklan ve devam et. Hiçbirimiz ilk bindiğimizde bisiklet süremedik. Hiçbirimiz ilk suya girdiğimizde yüzemedik. Hiçbirimiz ilk denememizde yürüyemedik. Hiçbir işimizde bugüne kadar ilk denememizde harika yapamadık. Tekrar tekrar yaptık ve başarıya ulaştık. İşte bundan bahsediyor. Ve potansiyelini zayi etme, yükseklere hedefle. Bu arada yazar kendi başarısını da bu yolla elde etmiş. Yani hani bazen deriz ya, bu kitap her yıl tekrar okunmalı diye bazı kitaplar için. Kesinlikle bu kategoriye girebilecek bir kitap, 10x kuralı. Çünkü felsefe, buradaki felsefe alışkanlık haline gelene kadar her yıl okunabilir ya da tekrar tekrar okunabilir, geri dönülebilir. Ama kesinlikle uygulamaya bir kere azmeden herkes bence çok güzel sonuçlar alacak. Çayın kahven hazırsa hadi başlayalım. 7 bölümde aktarmaya çalışacağım, 7 başlık altında. Ama o 7 başlığa geçmeden önce şöyle, kitabın bize anlattıkları şunlar. Hedeflerini nasıl koymalısın? Burası çok önemli. Herkes hedef koyuyor ama doğru mu? Yani bu yöntem doğru mu? 2. İmkansız görünen hedeflerine nasıl ulaşabilirsin? 3. Hayatının her alanında nasıl tatmin olursun? 4. Korkuyu gerilemek değil, ilerlemek için nasıl kullanabilirsin? 5. Başarılı insanlar işlerini nasıl büyütüyor? 6. Sektörüne nasıl hükmedersin? Evet, çayın kahven hazırsa hadi o 7 bölüme ya da 7 başlığa bir bakalım. 1. başlık ya da 1. bölüm, 10x kuralı nedir? Kitabın merkezinde yer alan kavram bu, tahmin edebileceğin gibi. Hedeflerini 10 kat daha büyük düşünmelisin. Bu fikir etrafında konuşuyor yazar, pardon. Küçük hedefler koymak yerine büyük hedefler belirlemek her zaman daha motive edici, daha heyecan vericidir diyor. %100 inanıyorum. Yani yıllardır bir sürü insana, hemen her meslekten insana koçluk yapmış biri olarak ve o koçluğun temelinde kendi seçimi olarak insanların hedefleri, hayalleri, hayatlarını daha iyileştirmeleri üzerine hep çalıştığım için buna garanti verebilirim. Büyük hedefler çok daha heyecan vericidir her zaman için. Ve aslında alışkanlık haline gelince büyük hedeflere ulaşmak çok daha kolaydır. Daha büyük bir enerji ve çaba gerektirir ama aslında küçük hedeflerden çok daha kolaydır. Yazar bu bölümde özetle şöyle diyor: İstediğinizi düşündüğünüzden 10 kat daha fazla hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için gerekenin 10 katını yapma ilkesi. Büyük düşünmen ve ardından büyük eylemler yapman gerekiyor. Hakim olman ve başkalarının yapmak istemediği şeyleri yapman. Mantıksız görünen eylemlerde bulunman gerekiyor diyor. Burada aklıma çok sevdiğim bir söz geliyor. Mantıksız görünen eylemlerde bulunman gerekiyor. John Bernard Shaw diyordu ki mantıklı adam kendini dünyaya uydurmaya çalışır. Mantıksız adam dünyayı kendine uydurmaya çalışır ve bu yüzden bütün gelişmeleri biz mantıksız adamlara borçluyuz. Şöyle bir tarihe baksak bunun kanıtını bütün büyük gelişmelerde, icatlarda, keşiflerde görürüz. Herkes gibi düşünmek yerine aykırı düşünenler hep aykırı sonuçlar almıştır. Hepimiz sıra dışı sonuçlar istiyoruz ama sıra dışı emek vermeye, düşünmeye gelince onu istemiyoruz. İşte bu kitap bize bunu anlatıyor. Çoğu insan hedef belirlerken bu birkaç hatayı yapar diyor yazar. Birincisi, çok düşük ve yeterli motivasyona izin vermeyen hedefler belirlemek. Düşünsene, çok basit bir hedef belirlediğinde niye motivasyonun olsun ki yani? Sıradan bir şey belirlediğinde. Bir başka hata, eylemler, kaynaklar, para ve enerji gibi gereksinimleri ciddi şekilde hafife almak. Bir başkası, kendi sektörüne hakim olmak için zaman harcamak yerine rekabet ederek zaman kaybediyor. Bu çok önemli bak. Yani bir şeyleri öğrenmek yerine hemen birisiyle rekabet etmeye çalışıyoruz. O gündemimizi rakiplere veriyoruz. Halbuki daha büyük bakacak olsak eğer, büyük resme bakacak olsak bambaşka sonuçlar elde edebiliriz. Ve bir başkası, istediğin hedefe ulaşmak için aşman gereken engelleri hafife almak. Ben genelde insanlarla bir hedef belirledikten sonra hemen onlara şu soruyu sormayı severim. Seni bu hedefe ulaşma noktasına önüne hangi engeller çıkabilir? Bunlar, ama orada açıklamayı da yapıyorum şu an sana da yapacağım gibi. Bunlar gerçekten seni engelleyici şeyler değil. Sadece aşman gerekenler neler olabilir? Baştan belirleyelim, gardımızı alalım. Hazırlık yapalım. Nasıl mesela bir işte sporcu diyelim bir müsabakaya çıkmadan önce hazırlık yapar değil mi? Antrenman yapar, işte dizlik takar, safeguard denen işte gövdesini koruyucu bir şey yapar vesaire. Yani maça çıktığında da gardını alır, hazır bekler. İşte bunun gibi hazır olmak çok önemli. Düşük bir hedef belirlediğin zaman onu oluşturmak ve sürdürmek için eylemlerini sınırlıyorsun ve potansiyelini ne yapıyorsun? İnkar etmiş oluyorsun. Başarını da sınırlamış oluyorsun aslında. Daha fazlasını yapabilecekken. İkinci bölüm, açık hedefler belirle. Bunu da yine yıllardır yapmaya çalışıyorum danışanlarımla. Ne kadar açık olduğu çok önemli. Yani bir araba alacağım. Şimdi somut tarif etmeye çalışayım. Öyle anlaşılsın. Bir araba alacağım demek asla bir hedef değildir. Birincisi zaman aralığı olmalı. Yani örnek veriyorum, işte bu yılın sonuna kadar en geç 31 Aralık'ta bir araba almış olacağım. Örnek, bak zamanı tayin ettik. Artık zamanı tayin ettiğimiz için ne yapmamız gerektiği ortaya çıkacak. Zamanı tayin etmezsek asla yapmamız gerekenleri hayata geçiremeyiz ya da çok ağır kalırız. İkincisi, bu araba nedir? Bu bir işte Renault Fluence midir? Yoksa bu bir işte Audi A4 müdür? Bu bir işte Volkswagen Golf müdür? Yani bu bir Nissan Qashqai midir? Nedir? Rengi nedir? Modeli en az ne olacak? En az 2015 model, en fazla 2019 model gibi. Net olması lazım. Çünkü bu netleşmezse bunun için ne kadar para biriktirmen ya da ne kadar parayı ödemek için hazır olman gerektiğini bilemezsin. Çok önemli. Hedeflerin açık olmalı. Çok net olmalı. Zihninde çok net bir resim olmalı onun. Araba alacağım dediğin anda zihninde net bir resim olmalı. İşte kırmızı en az 2017 model bir Volvo S60 alacağım. Evet, zihninde artık o resim belli. Sana her şeyi ona hatırlatacak. Sürekli ona duyarlı olacaksın. Ve o arabaya ödemen gereken parayı bir araya getirmek için her ne gerekiyorsa yapacaksın. Çünkü bilinçaltın seni buna göre ne yapacak? Yönlendiriyor olacak. Bu bir seçenek değil bu arada. Olmak zorunda. Yani olması gereken şey. Bir bakıma beynimizin kullanma kılavuzu üzerine konuşuyoruz şu anda. Eğer çok net bir resim olursa beynimizde, işte o zaman ulaşmak çok daha kolay olur o hedeflere. Üçüncü bölüm, başarı sizin görevinizdir. Hani bir alıntı yapmıştım kitaptan. Başarı sizin göreviniz, yükümlülük ve sorumluluğunuzdur. Yani böyle düşünürsek o zaman olmazsa olmaz deriz değil mi? Yani olmazsa olmaz, ben bunu öyle ya da böyle yapacağım deriz. Ve bir süre sonra bir alışkanlık haline gelir. Artık bizi zorlamaz aslında. Grant Cardone kendi hayatında da böyle yaptığı gibi şunu söylüyor. Birçok insan bunu bir seçenek olarak görüyor. Yani başarılı olayım mı olmayayım mı? Yani bu hani ortalama olmakla başarılı olmak arasında bir seçim yapması gerektiğini düşünüyor. Ama diyor ki bunu bir zorunluluk olarak görüyor. Neden sen sıradan bir insan olasın? Kendi hayatında da bunu böyle yapmış bu arada. Ve çok ciddi başarılara ulaşmış. Başarıya yaklaşım ancak böyle olmalı diyor. Bunun dışında bir yaklaşım olursa gerçek başarılara, çok böyle iyi sonuçlara ulaşman çok zordur diyor. Peki başarının tarifine biraz bakalım. Hem ben kendi yorumumu yapayım kısaca, hem de yazara bakalım. Başarı hedeflere ulaşmaktır. Gerisi onun üzerine söylenmiş sözlerden ibarettir. Neden? Düşün, şu an bir noktadasın ve 3 ay sonra daha ileriye gittiysen, konu her neyse, daha ileriye gidebilsen bu bir başarıdır değil mi? Başladığın noktadan daha iyi bir noktadasın. Henüz sonuca ulaşmamış olsan. Bu bir başarıdır. Ama bunun dışında neye göre ölçeceksin başarıyı? İster ders çalışan bir öğrenci ol, ister yüksek lisans okuyan, yüksek lisansını yapmaya çalışan bir uzman ol herhangi bir konuda. İstersen bir sporcu ol, istersen bir öğretmen ol, istersen bir girişimci ol. Ne olduğun önemli değil. Başladığın noktadan ilerideysen bu bir başarıdır. Basit. Yazar da şöyle diyor. İstenen sonuca ulaşmanın derecesi ya da ölçüsüdür diyor başarı. Ve bunu sürdürme konusunda anlamanız gereken en önemli şeyler şunlardır diyor. Başarı çok önemlidir. Yani ortalama bir hayatı kabul etmemelisin. Senin görevindir. Başarının eksikliği yoktur aslında. Ve yani isteyen herkes başarıya ulaşabilir demek istiyor. Hayati önemde olduğu için başarıyı asla zihninde küçültmemelisin. Yani ortalama bir şey istememelisin diyor. Başarının geleceğin için önemini aza indirdiğinde, ya olmasa da olur işte, aç değiliz, açıkta değiliz filan dediğinde, başarabileceklerin noktasına potansiyelinden çalmış olursun diyor. Gerçekte aynen budur. Yani parayı ya da çok parayı biz illa lüks yaşamak için mi istemek zorundayız? Ya ihtiyacım yok, aç değilim, açık değilim. Hayır, daha çok kazan ve bir yerlerde boş sohbetler etmeyi bırakmış olursun en azından. Ya işte baksana, işte Yahudiler şöyle yapıyor, Siyonistler böyle yapıyor, ne bileyim işte ülkede ekonomik kriz var, işte çocuklar okuyamıyor, şunlar şöyle yapıyor. O zaman sen daha çok çalış ve o insanlara yardım et. Çok para kazan ve birilerinin okumasına vesile olan biri ol. Bir vakıf kur, gözlerini kamaştıracak bir hayal kur. İşte o şikayet ettiğin, kızdığın insanlar ya da işte milletler neden bunu yapabiliyor? Çünkü çok güçlüler. Eğer bizler de yeterince güçlü olsaydık acaba dünyanın bu halde olmasına gerçek anlamda bir itirazımız olmaz mıydı? Tabii bu bambaşka bir noktaya taşındı konu ama hani son dönemlerde çok gündemde olduğu için beni de çok üzen bir konudur. İsrail-Filistin konusu, ama ben burada şikayet etmek ya da İsrail'e lanetler yağdırmak yerine kendi sorumluluğuma bakıyorum. Ben yeterince başarılı olsaydım, yeterince kazansaydım, daha fazla insana ulaşıyor, onları dönüştürebiliyor olsaydım acaba bugün bunları konuşuyor olur muyduk? Suç onlarda mı, bizde mi? Suç dünyada mı, bende mi? Dünyada adalet var mı? Evet var. Fırsatlar var mı? Evet var. Ama ben neye talibim? Neye talip olduğumuz, ne elde edeceğimizle ilgili çok önemlidir. Ve bu bölümü bitirirken özetle diyor ki başarı güven teşkil eder. Özür dilerim, güveni teşvik eder. Yani kendine daha çok güvenirsin, başkaları da sana daha çok güvenir. Yaratıcılığı besler. Daha üretken olsun. İşte güven sağlar, katkı sağlar. Kişinin benlik duygusu için çok çok ama çok önemlidir. İşte dolayısıyla başarıyı bir seçenek olarak görmek yerine öyle ya da böyle başarılı olmalıyım noktasında baktığımızda her şey hakikaten çok ama çok daha güzel olur. Ne diyordu? Başarı eksikliği yoktur. Yani başarı konusunda hiç kimse için kısıtlayıcı bir şey yoktur. Herkes veya herhangi bir grup için başarı tüm insanlara ve tüm gruplara, olasılıkların herkese onaylanmasını sağladığı nihayetinde olumlu bir katkıdır. Yani bir bakıma şunu diyor. Sen başarılı olursan tahmin etmediğin insanlara bile faydan olur. Hiç bilmediğin insanlara dahi faydan olur. Nasıl olur biliyor musun? Senin hikayeni 30 yıl sonra duysa veya okusa bile insanları teşvik etmiş olursun. Evet, o yaptıysa ben de yapabilirim, neden olmasın dedirtmiş olursun. Ve bu çok büyük, çok önemli bir katkıdır aslında. İnsanlara belki de bundan daha çok katkı yapabileceğimiz bir şey yoktur. Dördüncü bölüm, çaba ve iş miktarını artır. Burası tabii ki tahmin edebileceğin gibi, sonuçta sen 10x bir hedef koyuyorsan, 10 kat daha yüksek bir hedef koyuyorsan tabii ki çabalarını ve çalışma zamanlarını artırmalısın. Başarıya ulaşmak için diyor sıradan bir çaba yetersizdir. Çünkü yeterli olsa herkes başarılı olur. Ama ortalamanın üstünde sonuçlar istiyorsan ortalamanın üstünde bir efor koymalısın. Bu illa çok çalışmak, böyle yorgunluktan bitap düşmek anlamında değil. İyi bir planla böyle tıkır tıkır işleyen bir sisteme de dönüştürmek mümkün. Ama bu da zaten bir çaba gerektirir. Daha fazla çaba harcamalısın diyor. Bir dönemde olsa, Jim Rohn ne diyordu? Herkes iki acıdan birini çeker. Ya geçici disiplin acısı, ya kalıcı pişmanlık acısı. Yani bir süre çok iyi çalışmak gerekiyor. Bu konunun ne olduğu fark etmez. Yani eğer çok daha fit, daha güçlü, daha kaslı bir vücuda sahip olmak istiyorsan da böyledir. Arnold Schwarzenegger ne diyordu? Şampiyonları diğerlerinden ayıran faktör aslında çok küçüktür diyordu. Örneğin işte bir dumbbell'la diyordu, ortalama işte çalışan, ortalama sporcular 10 kere çalışıyorsa, yani 10 kere kaldırıp yorulduğunda bırakıyorsa, şampiyonlar diyor 3 kere daha kaldırıyor. Çok değil yani. Ama işte o kaslar zorlandığında, sanki daha fazla yapamam dediğin anda 3 kere daha kaldırmak demek, o kasların bol bol yırtılması ve içinden daha fazlasının çıkması demektir. Birçok işte böyledir. İşte dayanamıyorum, yeter artık, çok yoruldum dediğin anda biraz daha çalışmak, biraz daha fazla odaklanmak sonuçları ciddi anlamda değiştirir diyor. Yine kitaptan çok güzel bir alıntı yapayım. Başarı, arzu ettiğin şeyin bir sonraki seviyesine ulaşmak olarak da tanımlanabilir. Yani sen aslında bir şey arzu ediyorsan ama onun bir tık daha üstüne ulaştığında aslında gerçek başarı çıtasını buraya koyarsan çok daha iyi sonuçlar elde edersin diyor. Yine kitaptan güzel bir alıntı. Ne kadar fazla eyleme geçersen fırsatı yakalama şansın o kadar artar. Ya basitçe şöyle düşün. Her işte bir ortalama vardır. Yani sen müşteri ziyaretiyle ya da daha fazla işte müşteriyle iletişime geçerek prim alıyorsun diyelim. Ya bir şeyler satıyorsun ama kendi işin, ama bir yerde çalışıyorsun. Şöyle düşün. İşte her 10 müşteriyle görüştüğünde bir satış yapıyorsan bu basit bir şekilde şu demek değil mi? Eğer sen bütün odağını, enerjini, programını günde 10 değil 20 müşteriyi ziyaret etmek üzerine yapacak olursan, bu ne demek? Artık günde 1 değil 2 satış gerçekleştireceksin ve aldığın prim bir anda 2 misline çıkacak. Ve bunu bir süre sonra, bak bir süre bunu böyle devam ettirdiğinde sence ortalama da değişmeyecek mi? Çünkü sen her gün 10 değil 20 müşteriyle muhatap olacaksın. Artık satışı nasıl gerçekleştirdiğin, o insanlara nasıl harekete geçirdiğin konusunda ustalaştıkça artık her 20 müşteride 2 değil 3 satış, bir süre sonra 4 satış, bir süre sonra 5 satış yapmaya başlayacaksın. Ve bu ne demektir? İşte artık senin hem başarının hem gelirlerinin artması demektir. Ya da bir mağazan var diyelim. Burada bir matematik yaptın, biraz odaklandın bunun üzerine işte. Baktın işte kaç kişi benim vitrinime bakıyor. Yani mağazamın önünden bir sürü insan geçiyor ama örneğin her 100 kişide kaç tanesi benim vitrinime bakıyor? İşte her 100 kişide diyelim ki 30 tanesi bakıyor. Peki bunlardan kaç tanesi içeri giriyor? İşte ortalama 17-18 tanesi giriyor. Girenlerden kaç tanesi alışveriş yapıyor? 3 tane. Yani her 100 kişiden 3 tanesi alışveriş yapıyor. O zaman sen burada bu daha fazla eyleme geçersen fırsatı yakalama şansın o kadar artar. Yani bu ilkeye kısacası odaklandığında ne olacak? Sen diyeceksin ki ya bu 100 kişiden neden 30 tanesi vitrine bakıyor? Neden 45 tanesi, 50 tanesi değil de 30 tanesi? Ha, demek ki vitrinim yeterince çekici değil. Oradaki işte ürünleri ya da oradaki mankenleri, oradaki ışıklandırmayı, tabelamı vesaire değiştirmeliyim. Daha iyi hale getirirsem 100 kişiden 30 tanesi değil 50 tanesi bakmaya başlar. 50 tanesi bakınca 18 değil işte içeriye örneğin 28 kişi girer. 28 kişi içeriye girerse 3 değil 5 tane 6 tane 7 tane satabilirim. Ve derken artık bir anda sonuçlarını değiştirmeye başlarsın. Ama bu sonuçta nasıl gelir işte? Daha fazla çabayla gelebilir. 5. bölüm, mazeretleri bırak. Grant Cardone, mazeretler başarıya giden yolu tıkıyor. Mazeretler başarıya giden yolu tıkayan çok önemli unsurlardır diyor ve bu %100 böyledir. Başarılı olmak istiyorsan mazeret yerine sorumluluk almalısın. Mazeret üretmeyi bırak ve sorumluluk al, çözüm odaklı ol diyor. Hani Büyük Düşünmenin Büyüsü kitabında Dr. David Schwartz diyordu ya, başarılı insanlarla başarısız insanlar arasındaki en önemli farklardan bir tanesi nedir? Başarılı insanların da en az başarısız insanlar kadar mazereti vardır aslında. Asla daha aşağı değildir ki çok büyük bir araştırmanın sonunda yazmıştır o kitabı. Asla daha aşağı değildir diyor. Fakat aradaki fark şudur. Başarılı insanlar mazeretleri dile getirmezler bile. Onlarla asla gündem oluşturmazlar. Onlar her zaman çözüme odaklanır. Onlar her zaman nasıl daha iyi yaparım odaklanır. Başarısız insanlar ise sürekli mazeret üretir. Yazar Cardone ise burada o kadar güzel ifade etmiş ki bence. O yüzden böyle bir bölümü mutlaka konuşmak gerekiyor. Mazeret diyor, olanlar ya da olmayanlar hakkında kendini daha iyi hissetmeye, yani gerçekten olan bir şey ya da hiç olmamış ama senin uydurduğun bir şey. Bu konu hakkında kendini daha iyi hissetmene yardımcı olmak için uydurduğun gerçeklerin gözden geçirilmesidir diyor. Gerçekten de tam bir uydurmadır. Çünkü hiçbir mazeret kişiyi durduramaz aslında. Gerçekten istiyorsa asla durduramaz. Başka güzel bir ifadesi, mazeretler eylem ve sonuçlarını sahiplenmeyi reddedenler için vardır. Yani bir sonuç aldın, bunu sahiplenmek ve bir sonraki girişimde çok daha iyi sonuçlar elde etmek yerine ne yapıyoruz? İşte ya böyle bir durum vardı o yüzden yapamadım filan. Halbuki bu ya da eylemim yeterli değildi demek yerine işte şöyle bir mazeretim vardı filan. Hikaye anlatıyoruz, gerçek bu. Mazeretler asla durumumuzu iyileştirmez diyor. Ve hangi mazeretleri düzenli olarak kullandığını belirlemek çok önemlidir. Niye? Bunları bir kere belirlediğin zaman aslında gerçekten üzerine odaklandığında onların çoğunlukla hayal ürünü şeyler olduğunu görürsün. Gerçekten de bazı şeyler senin için yavaşlatıcı olabilir ama onlara takılma demek istediği bu. Ya da benim de demek istediğim bu. Yani çünkü onlar herkes için var. Hiç kimse yok ki yani böyle başarı için bir yola çıksın, böyle her şey tıkır tıkır işlesin, dümdüz bir yol, hiç kavşak olmasın, işte hiç varyant olmasın, ne bileyim hiç böyle keskin virajlar olmasın, hep hiç böyle yokuşlar olmasın, böyle bir şey yok. Hiç kimsenin hayatında böyle bir şey yok. Ama birileri onu aşabildiğine göre demek ki aslında isteyen herkes aşabilir. Ama fark nerede? Onu görme biçiminde, o mazeretleri, özür dilerim, o engelleri karşılama biçiminde. Birisi bunu aşınca çok gelişmiş olacağım der, birisi de onu mazeret olarak görür. Başarılı olmak istiyorsan bir daha asla mazeret kullanmamayı kendi kendine taahhüt etmelisin diyor. Burası çok önemli. Altıncı bölüm korkuyu aşmak. Bu arada 7 bölümü de özetleyeceğim dedim ama notlarıma bakınca sanki 7 değil de böyle 9 bölüm falan olacak gibi. Neyse bir bakalım. Ben çok keyif alıyorum bunu yapmaktan. Seninle bunları paylaşmaktan. Umarım senin için de öyledir. Dolayısıyla illa bir şeye bağlı kalmak zorunda değiliz tabii ki. Bir taslağa bağlı kalmak zorunda değiliz. Şimdi korkuları aşmak. Eğer hatırlarsan hemen bu bölümlere geçmeden önce demiştim ki aslında burada 6 tane çok önemli mesajı var yazarın diye. Onlardan biri de neydi? Korkuyu gerilemek değil, ilerlemek için nasıl kullanabiliriz? Burası çok önemli. Yani Carlon başarıya ulaşmanın korkuları aşmayı gerektirdiğini söylüyor. Korkular seni geri tutar, bu yüzden onlarla yüzleş ve cesurca ilerle diyor. Yani ana fikir bu. Ama biraz detaylarına inersek, 10x kuralını uygulamaya çalışırken, yani böyle büyük muhteşem hedefler koyduğunda yeni seviyelerde yeni aksiyonlar alman gerekecek. Yani farklı eylemler ortaya koyacaksın. İşte burada korkuyu zaten yaşayacaksın diyor. Yani aksi mümkün değil. Çünkü daha önce hiç almadığın eylemler, hiç girmediğin riskler, hesaplanabilir riskler tabii. Ya da hiç yapmadığın şeyleri yapacaksın. Tabii ki korku olacak diyor. Ama ne diyordu? Korkuyu hani gerilemek için değil de ilerlemek için kullanmalısın. Bu ne demek? Yani bir korku yaşıyorsan sevin diyor. Mutlu olmalısın. Çünkü yeni bir şey yaptığın için o korku var. Ve kendini tebrik et. İlerlemeye devam et. Korku yaşamıyorsan muhtemelen yeterince bir şey yapmıyorsundur. Yani doğru yoldasın diyor. Korku doğru yönde hareket etmek için doğru eylemleri yaptığını gösterir diyor. Yani rasyonel düşüncelerden değil, duygulardan kaynaklanıyor çünkü diyor korku. Ve çok güzel bir yaklaşım. Ben ifade ediş biçimine bayıldım ben. Herkes yani belirli bir seviyede korku yaşayabilir diyor. Ama ondan kaçmak yerine korkuyu bir işaret olarak gör. Ve şu anda korku duygusunu yaşıyorsam demek ki doğru bir şeyin üzerindeyim de. Ondan sonra devam et. Yani yıllardır böyle düzenli olarak soğuk duş almaya çalışırım sabahları. Ve neredeyse her seferinde halen o korku vardır. Ya şimdi ben o soğuk duşun altına gireceğim. İşte titreyeceğim falan filan. Çünkü hani yazın pek olmuyor artık ama kışın ister istemez oluyor. Veya şu mevsimlerde. Fakat o korkuyu yaşamak işte güzel bir şeyi yaptığımızı gösteriyor aslında. Demek ki ben kendimi aşmak için bir eylem içerisindeyim. Burası çok önemli işte. Korkuyu ne yapacaksın? Kabulleneceksin. Normal bir duygu olduğunu ve onu aşmak için her ne gerekiyorsa yapacaksın. Doğru yolda olduğunu gösteriyor çünkü. 7. bölüm sürekli çalışmak. Yani ani başarılar nadir görülür diyor kısaca. Gayet de doğal zaten. Hani o nadir görülür ya da sürekli olmaz. Ama başarı ya da daha güzel ifade edecek olursak başarılı bir insan dediğimiz biri. Hani sadece şu konuda başarı kazanmış değil. Bak başarılı bir insan yani başarılı bir hayat dediğimizde yani gerçek bir dönüşüm yaşamış birinden bahsediyorsak eğer o sürekli ve tutarlı çaba gerektirir. Ama burada şu aklımıza gelmesin yani işte ben hiç durmadan çalışacak mıyım hiç mi dinlenmeyeceğim falan böyle değil. Belirli bir noktada artık o bir sisteme dönüşür. Ve sistem artık sana keyif vermeye başlar. Örneğin Warren Buffett mesela halen çalışıyor dışarıdan bakıldığında. Ama gerçekten bu bizim anladığımız şekilde bir çalışma. Hayır, günde ortalama 5 saatini okumaya veriyor ve bundan büyük bir keyif alıyor. Bildiğimiz anlamda beden gücü sarf etmesini ya da onu sıkacak, işte onu böyle boğacak bir çalışma değil aslında. O sadece kurduğu sistemin devamı için yapması gerekenleri yapıyor. Lakin bundan keyif alıyor. İşte aslında burada sürekli çalışmaktan kasıt bu. Ya da sürekli gelişmek olarak da düşünebiliriz bunu. Başka türlüsü zaten artık tat vermez. Yani gerçek elle tutulur başarılar elde ettikten sonra bir anda ya işte ben yeterince kazandım, şu oldu bu oldu, artık bu para bana yeter, hadi ben emekliye ayrılayım diyemezsin. İstesen de diyemezsin. Çünkü artık o hayat seni tatmin etmez. Artık mecburiyetten değil isteyerek çalışırsın. Ama belli bir miktar çalışırsın. Fakat bu bölümde anlatılmak istenen şey şu. Yani sen böyle kısacık girişimle, küçük girişimlerle, kısacık çalışmalarla gerçek anlamda başarılar elde edemezsin. Etsen bile elinde tutamazsın o başarıyı. Ya o sende kalmaz. Bir şekilde tekrar vasata dönersin. Ama eğer düzenli çalışırsan iş elbette ki değişecektir. Bugün Cristiano Ronaldo yani belli bir seviyeye gelene kadar o kadar sıkı çalışmış ki bunu hepimiz biliyoruz. Fakat daha 30'lu yaşların başında inanılmaz bir servete, üne, başarıya, kupalara, işte şeylere sahipti, madalyalara sahipti. Neden? Çünkü o kadar yüksek çıta belirledi ki kendine, o kadar büyük, belki de işte 10x hedef belirleyenlerden biridir. O kadar yüksek bir çıta belirledi ki ondan sonra artık belirli seviyeye düşürse bile çalışmasını, zihinsel olarak zirvenin dışında başka bir şey zaten kabul etmiyor. Bunu birçok girişimcide de görebiliriz. Kısacası belirli bir zaman sıkı çalışmaya ve daha sonra da sürekli çalışmaya gönüllü olmalısın eğer 10x başarılar istiyorsan. Peki 8. bölüm 10x hedefler nasıl belirlenir? Burada Grant Cardone 10 kat büyük hedefler belirlemek için birkaç öneride bulunuyor kitap içerisinde genel olarak ve gerçekten de çok güzel öneriler. Öncelikle diyor, mevcut başarı seviyeni tanımla. Yani şu anda sence sen ne durumdasın? 10 üzerinden kendine bir puan ver mesela. 2 misin, 3 müsün, 5 misin, belki 7'sin ama bir tanımla bunu. Bu yapacağın şey amaç ve hedeflerine göre şu an nerede olduğunu belirlemek anlamına gelecek, tahmin edebileceğin gibi ve en azından bir tespit başlarken. Diğeri başarabileceğine inandığından önce tespit yaptın, sonra da ya ilk aklına gelen hedef ne? İşte örnek veriyorum, ayda 50 bin lira kazanmak. O zaman hemen onu ne yap? 10 kat büyüt. Yani ayda 500 bin lira kazanmak gibi bir hedef belirle. Kendini daha büyük düşünmeye zorla ve şu anda mümkün olduğuna inandığından daha iddialı hedefler belirle. Bu arada bunun için Büyük Düşünmenin Büyüsü adlı kitabı da tavsiye ederim. Onu özetlemeyi istiyorum ama ne zaman sıra gelir bilmiyorum. 10x hedeflerini daha küçük yönetilebilir görevlere ayır. Bu da başka bir adım. Yani bir kere o hedefi belirledin ama küçük yönetilebilir görevlere ayır. Mesela her bir hedef için işte 5 tane, 8 tane, 10 tane madde belirle. Buna nasıl ulaşırım diye alt başlıklar belirle. Bir plan oluştur ve hedeflerine ulaşmak için tutarlı bir şekilde harekete geç. Başka bir öneri, ilerlemeni ölç. Bak burası çok önemli. Gerektiğinde ayarlamalar yap. Yani bugün başladın, 10 gün sonra bir ölçüm yap. Ben başladığımdan bugüne neler yaptım, nasıl gidiyorum diye. İlerlediğinden emin olmak için gerektiğinde planında değişiklikler yap. Yani o ölçme aynı zamanda bu plan uygun bir planlı değil mi onu da anlamak anlamına geliyor tabii ki. Hesap verebilir ol. Büyük çaplı eylemlerde bulunmaya kararlı ol. Hedeflerine ulaşmak için kendini sorumlu tut ve onlara ulaşmak için gerekli eyleme gönüllü ol. Hesap verebilir ol ne demek? Kendi kendine hesap ver. Ya da işte biriyle konuşmuyor. Eşinle konuş, çocuğunla konuş, annen babanla konuş. Yani de ki bak ben böyle bir hedef koydum. Yazdım, çizdim, plan da burada. 10 günde bir ölçeceğim. Bana yardımcı olur musun? Hem dışarıdan biri bakar eylemlerine hem de bir başkasına da belki ne yapmış olursun? İlham vermiş olursun. Bu harika bir şey. Şimdi tutumun da diyor burada son olarak bu bölümde ya bir yol bulacağım ya bir yol açacağım olsun. Yani hiçbir mazereti kabul etmeyeceğim. Bunu öyle ya da böyle yapacağım. Bu tutumu belirlersen öyle ya da böyle o hedeflere ulaşırsın. Belki İşte bir yıl koymuşsundur zaman aralığı. Bir yılda ulaşamazsın ama ilerlemeni gördükçe yapabileceğine inanırsın. Bir yılda değil, 2,5 yılda ulaşırsın ama bu da bir başarıdır ve sen de sana muhteşem bir alışkanlık kazandırmış olur. İşte burası çok önemli. Peki 10x planı nasıl geliştirilir? Yani 10x hedef koydun, tamam. Planı nasıl yapacağım? Harika. Orada da yine kitabın içinden çok güzel öneriler var. 10 kat hedefini belirle ve bunları küçük yönetilebilir görevlere böl. Az önce de konuşmuştuk. Sonraki aşama, hedefine ulaşmak için ihtiyaç duyacağın kaynakları ve desteği belirle. Yani sen bu hedef için neye ihtiyaç duyuyorsun? Kaynak derken nedir? Her şey olabilir. Yani belki para olabilir, yani ekonomik bir şey olabilir bu. Ekonomiyle alakalı bir bütçe olabilir. Yahut da senin edinmen gereken yeni bir beceri olabilir. Bir eğitim alman gerekiyor olabilir. Ya da kimlerden destek alacaksın? Bu da çok önemli. Yani sana bu konuda kim mentorluk yapabilir? Kim sana profesyonel ya da amatörce bu anlamda yol gösterici olabilir, rehber olabilir? Para, zaman, ekipman, diğer insanlar, her şeyi yaz. Düşün. Bak plan ayrıntılara dönmeye başladı da inanacaksın, göreceksin. Yani öyle ilk başta ya 50 bin yerine 500 bin ya nasıl kazanacağım? Ama bu ayrıntılandırmaya başladığında aslında olabilitesi ortaya çıkıyor. Hedefine ulaşmak için bir zaman çizelgesi oluştur. İlerlemeni takip etmek adına son tarihler ve kilometre taşları belirle. Az önce konuştuk ya, yani bir araba alacağım ama ne zaman? Eğer zaman yoksa hikaye. Sadece bu bir temennidir ama zaman koyuyorsan işte artık ortada bir yol haritası var demektir ya da olacak demektir. Günlük bir eylem planı geliştir, başka bir madde. Hedeflerine ulaşma yolunda ilerleme kaydetme adına her gün yapman gereken belirli eylemler netleşsin. Potansiyel engelleri belirle ve bunların üstesinden gelmek için bir plan geliştir. Bak bunu da konuşmuştuk ki ben bunu yıllardır yapıyorum. Brian Tracy'den aldığım harika bir öneriydi bu. Yani hedeflerini belirledin ama sonra da bu yolda karşına çıkabilecek engeller var mı ya da sana destek olabilecek kişiler var mı? Bunları baştan belirlemek, yani tüm bunlar ne için biliyor musun? Zihninde net bir resim oluşturabiliyor. Evet ya bu yapılabilir, neden olmasın ki dedirtmek için. Küçüldüğünde ve somutlaştığında. İlerlemeni düzenli olarak gözden geçirerek gerektiğinde ayarlamalar yapacak şekilde hesap verebilir o. Kendi kendine hesap ver ya da az önce konuştuğumuz gibi birinden yardım iste. Ayda bir değerlendirelim de. 10 günde bir değerlendirelim, 15 günde bir değerlendirelim de. Hedeflerine ulaşmak için sürekli büyük adımlar at. İşte plan bunları içeriyor ve bence muhteşem. Gerçekten isteyen herkes bunu uygulayabilir, bu planı ve bu plan sayesinde de güzel başarılar elde edebilir. Ve şimdi geldik son bölüme, 10. bölüme. 7 bölüm demiştim ama 10 bölüm sonra notlar. Şimdi baktığımda aslında ya bir 5 bölüm daha devam edebilir ama çok da açıkçası uzatmak istemiyorum. Hani şu anda zaten işte 30 dakikayı geçti. Şu ana kadarki sesli ses kaydım. Dolayısıyla hani daha çok böyle uzasın istemiyorum. Dinlenebilir bir aralıkta olsun istiyorum. Gerekirse tekrardan başka bir bölüm daha çekeriz. Yani 10x kuralı 2 deriz. Başka bir bölüm daha çekebiliriz ilerleyen günlerde. Ve artık hazırsın, planını da yaptın, yola çıkacaksın. Sınırlayıcı inançların olursa bunun üstesinden gelmeyi konuşacağız şimdi de. Yani sınırlayıcı inançların nasıl üstesinden gelirsin? Birkaç önerisi var burada, güzel öneriler. Birincisi, sınırlayıcı inançlarını tanı ve tanımla. Bu seni geride tutan düşünce ve inançların farkına varmaktır. Bunların eylemlerini ve ilerlemeni nasıl sınırladığını anlamak anlamına gelir. Yani kendi kendine dürüst ol, kalemi kağıda eline al. Ya benim hangi konuda işte sınırlayıcı inançlarım var? Ben mesela neyin olabileceğine inanmıyorum. Örnek işte bulun, ya şu kadar para kazanmak bana göre çok zor ya da imkansız. Hemen ikinci bir soru sorabilirsin burada. Bak, kalem kağıtla çalışmak çok güzel. Yazdım onu. Şu kadardan fazla kazanabileceğime inanmıyorum. İkinci soru o zaman şu olsun. Peki bunu kazanan var mı? Muhtemelen kaç para yazmış olursan oraya. Evet olacak cevap. Evet, bunu kazanan var. Bir soru daha gelecek. Peki bunu kazanan kişiler hep babadan dededen gelen mirası yiyenler mi? Yoksa sıfırdan başlayanlar da var mı? Ve işte burada göreceksin ki bunları şu an sesli düşündüm bu arada. Notlarıma baktım. Az öncekileri aktardım zaten notları. Ama burasını ben şu anda hani sesli düşünerek aktarıyorum sana. Çünkü spontan ilerlemeyi seven bir adam. Her şeyi böyle önündeki notlardan aktarmayı sevmiyorum. Burada işte cevap seni çok mutlu edecek. Çünkü biraz araştıracak olursam bugün şu an dünyadaki zenginlerin büyük kısmının hem de ciddi anlamda böyle tamamına yakınının hatta aslında bir mirasa konup onu büyüten kişiler değil, sıfırdan başlayanlar olduğunu göreceksin. Çünkü dijital dünya, yeni imkanlar bize bambaşka fırsatlar sunuyor. O halde burada hemen zihnindeki o inanç çürüyebilecek. Evet ya, sıfırdan başlayıp şu kadar gelirlere ulaşanlar varsa ben neden ulaşamayayım? Evet, kitap yazanlar varsa ben neden yazamayayım? Evet, sesini kullanıp işte çok iyi şarkılar söyleyenler varsa ben niye yapamayayım? Ben neden söyleyemeyim? Ya da hedefin her neyse. Ya sıfırdan başlayıp bir vakıf kurmuş kimse var mı bunu başarıyla devam ettiren? Bakacaksın ki evet, onun da cevabı var. Ya şu yaşta başlayıp da şu başarılara evet, bakacaksın onun da cevabı var. Emin ol, hepsi böyle. Hepsi sana şu cevapları veriyor olacak. Evet mümkün, evet mümkün, evet mümkün, evet mümkün. Ve gerçekten istiyorsan o inançları o anda zaten kırmış olacaksın. Bir başka madde, sınırlayıcı inançlarına meydan okumak ve onları yeniden çerçevelendirmek. Yeniden çerçevelendirmek ne demektir? Bir durumu, olayı, bir sonucu başka bir gözle görmek demektir. Yani sınırlayıcı inançlarının geçerliliğini sorgulamak, aksini gösteren kanıtlar bulmak anlamına gelir. Aslında bunu az önce konuşmuş olduk bir bakıma ama düşüncelerini yeniden çerçevelemek, duruma ve kendine bakış açını değiştirmek anlamına gelir. Ya daha önce mesela başarısızlık olarak görüyordum. Bir şey yaptın, istediğin sonuç gelmedi. Ya ben başarısızım dedim. Ama şu anda bunu yeniden çerçevelendirdiğinde şöyle diyebilirsin değil mi? Ya ben bir girişimde bulundum. İstediğim sonucu alamadım. Ama sonra baktım ki ya zaten hiç kimse ilk girişiminde istediği sonuçları alamamış. O halde kendime şunu sormaya karar verdim. Ne öğrendim? Bu bana ne öğretti? Daha mı hızlı olmalıyım? Daha mı işte agresif olmalıyım? Daha mı çok dinlemeliyim? İletişimime mi daha çok önem vermeliyim? Daha mı çok spor yapmalıyım? İşte satış becerileri konusunda mı kendimi geliştirmeliyim? Gibi gibi gibi. Ne yapmalıyım? Soru bu. Ondan sonrası zaten kolay. Bir başka öneri, kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Burası zaten çok çok önemli. Ya belki de çok yerde dinlediğin bir şey, çok yerde okuduğun bir şey ama gerçekler bunlar işte. Yani bunun dışında bir sır yok. Herkes bunu kendi tarzıyla anlatıyor. Bu başarı yolculuğu olayın. Benim de peşinden koşma üzerine çektiği bir kitabım var. 380 sayfa. Ben de orada kendime göre anlatmaya çalıştım. Belki her iki kitabı değerlendirecek olsam misal. En az yarısı birbirine çok benzeyen şeyler olabilir. Bilmiyorum. Sadece şu an yine sesli düşünüyorum. Neden? Çünkü başarının öyle 70 tane farklı yolu yok. 200 tane farklı yolu. Gerçekten belli bazı unsurlar var. Onlara zihinsel ve fiziksel anlamda uyduğunda zaten başarı geliyor. Ama mesele işte o kuralları kabul etmek. Yani yolda yapman gereken şeyleri kabul etmek. Asıl mesele burası. Birçok insan buraya direndiği için ya evet adam çok güzel anlatmış ya işte benlik değil filan. İnsanlar bu mazeretlerden ötürü geri duruyor. Yoksa herkeste o potansiyel var. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Yani değiştiremeyeceğin şeyler üzerinde durmak yerine kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Yani sen bir yolda gidiyorsun işte. Örnek veriyorum. Ankara'dan yola çıktın kendi aracınla. Diyelim ki işte İzmir'e gidiyorsun. Şimdi sen yolda bazı bozukluklar var. İşte asfalt bozulmuş, çukur var, tümsek var, şu var, bu var. Buraya odaklanırsan ne olacak? Yani moralin bozulacak. Sürekli işte sinirleneceksin vesaire. Söylenip duracaksın. Söylendikçe de daha daha sinirleneceksin. Ama bu senin yapabileceğin bir şey değil. Yani o an sen yolu değiştiremezsin, yolu düzeltemezsin bu söylediklerini. Ama sen neyi kontrol edebilirsin? Biraz daha dikkatli gidersin. 150 ile değil, 100 ile. 100 kilometre, saatte 100 kilometre hızla devam edersin. İşte ne bileyim belki CD çalarak güzel bir şey koyarsın. Yanında birisi varsa onunla güzel bir sohbet konusu açarsın. Pozitif bir şey konuşursun derken yolu en güzel şekilde bitirsin. Ama öbür türlü yoldaki bozukluklara odaklanırsan hem o yol senin için çok daha zor bir yol olur. Hem de zaten hiçbir şeyi değiştirmemiş olursun doğal olarak. Evet. Aktarmak istediğim bölümleri burada bitirmiş oldum. Kitap gerçekten çok özel bir kitap. Okumanı çok çok isterim. Bitirirken hemen hemen her zaman yaptığım gibi birkaç tane böyle çok güzel alıntı yapacağım kitaptan. Ondan sonra haftaya buluşmak üzere seninle vedalaşıyor olacağız. Başarı konusunda ilginç olan nefese benzemesidir. Son nefesin yani son aldığın nefes önemli olsa da bir sonraki kadar önemli değildir. Harika bir yaklaşım, çok güzel. Her eylemi sanki üzerinde her adımını izleyen bir kamera varmış gibi yönet. Bu da çok güzel bir yaklaşım. Belirlediğin hedef seni her zaman daha iyi bir yere veya henüz başaramadığın bir hedefe yönlendirmelidir. Ne güzel ya. Yani başka türlü zaten heyecanlanmazsın ve harekete geçmezsin. Heyecan yoksa motivasyon yoksa hareket de yoktur. Ama motivasyon içeriden gelmeli. Dışarıdan değil. Hedefe ulaşmak için yola çıkarken insanların yaptığı temel hatalar daha önce de hani aktarmıştım ya ama bir kez daha tekrar etmekte bence fayda var. Yanlış hedef oluşturmak, ciddi anlamda küçümsemek, rekabete çok fazla zaman harcamak, aşılması gereken güçlükleri küçümsemek ya da hiç bakmamak. Bu neye sebep oluyor? Yola çıktıktan kısa süre sonra o hedeften vazgeçmeye. Ya ben bu kadar zor olacağını düşünmemiştim falan. Ama baştan belirlemiş olsan aslında hiç de vazgeçmek istemeyeceksin. Eğer çalışma, emek, enerji ve sohbet gerektirecekse neden her birinin 10 katını harcamayasın? Ya yeteneklerini hafife alıyorsan? Bu da çok güzeldi gerçekten. Herhangi bir işe potansiyel sonucu sınırlamaya yönelik bir zihinle başlarsan bu hedefi gerçekleştirmek için gereken eylemleri de sınırlandırmış olursun diyor. Yani hiçbir zaman sıra dışı başarılara, sonuçlara ulaşamazsın. Başarı öylece gerçekleşmez. Zaman içinde yapılan amansız yerinde eylemlerin sonucudur. Yalnızca uygun görüş ve bununla uyumlu hedefleri yerine getirenler başarıya ulaşır. Gözünü korkutma sevgili dostum. Sen de bilirsin ki yani normal bir zamanda, herhangi bir zamanda oturmak, yatmak böyle çok da haz vermez sana. Ama böyle çok yorulduğun, gerçekten güzel bir emek harcadığın bir günü düşün. İşte o zaman oturduğunda, gelip böyle kanepeye uzandığında, eline bir kahve alıp böyle işte güzel bir film açıp ayaklarını uzattığında bir taraftan o filmin zevkine varırken bir taraftan da içten içe bir gurur yaşarsın değil mi? Ya gerekenleri yaptım, yoruldum, şimdi de zevkini çıkarıyorum diye. Yani dolayısıyla başarı sadece maddi bir şey değildir. Sonunda yaşayacağın gurur vardır. İçten içe işte ben buyum diyeceğin bir an vardır. Bugüne kadar trilyonlarca insan geldi geçti bu dünyadan. Ama sadece yapması gerekenleri yapanlar son nefesini alırken mutlu ve huzurluydu. Ama dünyevi ama uhrevi ya da ikisi birden. Kimler ölümden korkuyor, kimler ölümden kaçmaya çalışıyor, kaçamayacak olsa bile gerektiği gibi yaşamayanlar. O yüzden para, şöhret, şu bu bir tarafa, her şeyden önce şu hayatı alelade yaşamamak adına başarılı olmaya değmez mi? Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak.